neyse adımız bile uygun bir şey. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sakın riske girseydin eğer, yola çıksaydın eğer, neler yapardın neler. Bana anlatma sakın, yelken atsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler. Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun, tatlı rüzgara razı. Ben açık denizde, çıksaydın eğer neler yapardın neler. Bana anlatma sakın, yelken atsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler. Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun, tatlı rüzgara razı. Ben açık denizdeyim, deniz bu belli olmaz, uyunu seveyim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuza değerli konuğumuzu aldık. Eski kickbox, milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray bizimle birlikte. Sayın Demiray hoş geldiniz.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi gördük, daha iyi olduk.
Teşekkür ederim.
Eksik olmayın. Önce biraz sizi dinleyicilerimize tanıtalım. Bugün genetik analizden bol bol konuşacağız. Egzersizden bol bol konuşacağız. Çocuklarımızdan konuşacağız. Evet. Ama önce sizin sesinizden kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Tabii. Sonrasında da konularımıza geçelim.
Tamam. İsmim Hakan Demiray. Ben 72 Almanya doğumluyum. Kendimi bildiğim bileli spor yapıyorum açıkçası 4 yaşımdan beri. Bu süre içerisinde geçen tüm zamanda en sondan hani CV gibi başlanır ya. En sondan başlayarak anlatayım. En son 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsilen antrenör olarak görev yaptım. Özel bir kurumun desteklediği bir projeyle ve Türkiye'den yine ilk antrenördüm. Orada da yaptığım işle de birinci oldum ve döndüm yani olimpiyattaki görevli diğer antrenörler içerisinde. Türkiye televizyonlarının ilk fitness antrenörüyüm. Kendi sosyal medya kanallarımda çekmiş olduğum videolarla 20 milyona yakın insan bu egzersiz videolarını izledi. Ücretsiz bilgi paylaşımı gibi düşünün. Bu bilgi paylaşımlarından sonra çok ciddi bir talep oldu. Dolayısıyla insanlara bilgi aktarmaya devam ettim. Sonra kendi dijital dergimi kurdum. Bu dijital dergi de çok ciddi ses getirdi. Televizyonlarda 1000'e yakın program yaptım canlı yayınlarda. Kendi televizyon programımı da yaptım. Ve sonrasında da Rio Olimpiyatlarına gitmeden önce genetikle ilgili bilgi almaya başladım. Yani spor sektörü dünyada nereye gidiyor? Hep bu şekilde mi devam edecek? Ama bir baktık ki müthiş bir gelişme var. Özellikle 2003'teki İnsan Genom Projesi bittiği zaman insanın tüm genetik yapısı ortaya çıkartıldı. Yani 20.000'den fazla genetik bir koddan oluşuyoruz. Siz mesela şu an saçınız rengi, gözünüzün rengi, örnek veriyorum omuzlarınızın genişliği, hastalıkları olan yatkınlıklarınız, kilo alıp vermeye karşı olan tepkiniz gibi konulara ek olarak bir de fiziksel anlamda bir kişinin dayanıklı biri olması ya da ne bileyim iyi koşabiliyor olması, iyi sıçraması, reflekslerin iyi olması bunlar da hepsi birer kod. Dolayısıyla tüm bunları gördüğünüz zaman spor sektörünün farklı bir yere gittiğini anladık. Ve bununla ilgili kendimi geliştirmeye başladım. Son 5 yıldır da bununla ilgili devam ediyor süreç. İnsanların, örnek veriyorum sizin DNA testinizi yapsak, egzersize uygunluğunuzla ilgili şöyle bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki şu egzersizleri çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Eklemlerinizin sakatlığa yatkınlıkla ilgili süreçlerinde bir sorun yok. O yüzden baskıya yönelik sporları çok rahatla yapabilirsiniz. Ama tersi de olabilirdi. Yani örnek veriyorum diz kapaklarınızın, omuzlarınızın, eklem bölgeler gibi düşün hassas yerlerdeki kolajen dokularda oluşacak sorunlardan dolayı ki bu kod doğuştan gelen bir kod. Dolayısıyla sizin bu sorunlarınızdan dolayı çok kompresif baskıya yönelik sporlardan kaçmakta fayda var. Bunu görebiliyoruz. Bu sefer siz hayatınızı buna göre kurguluyorsunuz. O tip sportif aktivitelerden uzak duruyorsunuz ya da yapsanız bile yine de beslenmeyle ve besin takviyeleriyle o zayıf yönünüzü
güçlendirmeye çalışıyoruz.
Yani çevresel faktörlerinizi buna göre kurguluyorsunuz.
Yurt dışında bu sistem nasıl işliyor? Biz doğrudan doğruya yurt dışındaki sistemi mi Türkiye'de çalışmaya başladık?
Esasında işin güzel kısmı şu. Bu yapılanı baştan kısa bir örnekle anlatayım. Bu dediğiniz konuya getireceğim. Mesela doktora gittiğiniz zaman diyelim ki kan tahlilinizi aldınız. Doktora gittiniz. Doktor kan tahliline bakıyor ve bir yorum yapıyor. Diyor ki işte B vitamini eksiğiniz var, işte D var, işte size işte böyle bir demir hapı yazalım. Başka bir doktora aynı kan tahliliyle gidiyorsunuz. O size mesela yemekle ilgili bir destek veriyor mesela. O doktorun daha önceki doktorun yazdığı bir şey vermeyebilir. Başka bir yani esasında yorum farkı var ortada. Bizim yaptığımız şeyi de buna benzetelim şimdi. Genetik laboratuvardan bir test sonucu çıkıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onayladığı Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılan bir test. Sağlık Bakanlığı onaylı bir test. Çıkıyor. Altında genetik doktorunun, tıbbi genetik uzmanının imzası var. Ve bir kişi alıyor bunu. Bu kişi işte bizim gibi bu eğitimi almış kişiler. Kimlerden? Genetik uzmanlarından, işte üst düzey nutrigenetik uzmanlarından aldığımız eğitimler. Biz esasında onların branşına girmiyoruz. Yaptığımız kısım şu. Diyoruz ki, buradaki rapordaki sonuca göre, aynı o kan tahlilini okuyan doktor gibi düşün. Bu sonuca göre sizin kas lifinizin tipi, çok uzun süreli aktivitelere dayanıklı, mesela maratoncu gelsin aklınıza, dayanıklı. Vücudunuz laktik asit üretmiyor. Yani kendiniz yorgun hissedecek süreçteki asitleri üretmiyorsunuz. Uzun süre koşabilirsiniz. Bu ne demek? Demek ki sizin kondisyonunuz, dayanıklılığınız süper. Bunun keyfini sürün diyor. Uzun süreli aktiviteler yapabilirsiniz. Ama diyor, patlayıcı gücünüz, yani böyle ani, şöyle düşünelim. Bazen görürsünüz yani 1.60'lık bir adam. Basketbol potasının yüksekliği 3.05'tir. Yüksektir. O 1.60'lık adam sıçrayıp topu böyle basketbol potasının içerisine basar. Hani basketbol terimiyle söyleyelim. Ama normal şartlarda bu adamın oraya sıçraması gerçekten çok zordur. Çok fazla antrenman yapması gerekir gibi bir bilgi vardır. Ama 1.60'lık boyundaki bir adamın 3.05'lik bir potaya sıçramasının altında yatan şey onun kas liflerinin tipindeki genetik kodlardır. Yani istediğimiz kadar antrenman yapalım. Eğer farklı genetik yapıdaysak o 1.60 boyuyla oraya sıçrar. topu doğruya çok rahatla elini içine koyar gibi koyar. Ama ben örnek veriyorum 1.90 boyunda bir adam olsun, zıplayıp onun yaptığını yapamayabilirim. İstediğim kadar da antrenman yapayım. Tamamen genetik kodlar bunları veriyor. Dolayısıyla nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Hangi spor branşında nasıl başarılı olabilirim? Ya da gelelim spor kulüplerine. Şeyden gidiyoruz, spordan gittiğimiz için örnek veriyorum. Peki hangi sporcuya nasıl yatırım yapalım? Eğer ben çocuğu doğduğu andan itibaren hangi spor branşına yönlendireceğimi bilebilirsem, acaba bu müthiş bir bilgi olabilir mi? Zaman kaybı olmaz. Aileler için de çok keyifli. Bu arada bilmiyorum, kusura bakmayın. Çocuğunuz var mı?
Evet, şöyle, ben tam o konuya gelmek istiyordum. Hani tabii, madem bu genetik kodlama ve analiz işlemine giriyoruz, çocukları nasıl dahil edeceğiz bu işe?
Bir anne baba için önemli olan konulardan birisi çocuğunun ileride kaliteli bir hayat yaşaması. Kaliteli dediğimiz konsept parayla asla ilgili değil, sağlıklı ve verimli bir hayat yaşamasından bahsediyorum. Kaliteli bir hayat yaşaması için tam okuluna gitsin, güzel bir iş sahibi olsun. Ama tüm bunları yaparken de doğru zamanda yapabilmesi için doğru şekilde sağlıklı, verimli bir vücudun olması lazım. O zaman bu kişi egzersiz yapması gerekir mi? Evet, yapması gerekir. Çünkü biz omurgası dik olup dünyada koşabilen tek canlı türüyüz. Yani biz aktif varlıklarız. Ne kadar aktif olursak da o kadar sağlıklı ve uzun, uzun kelimesinin altında ama yine kaliteli var. Yanlış anlaşılmasın. Sağlıklı ve uzun bir hayatımız olabilir. Peki o zaman bir adım daha geri geliyorum. Madem egzersiz yapmamız bizim için gerekli, insanoğlu için, o zaman hangi egzersizi, hangi sürede, hangi şiddette, hangi sıklıkta yapmalıyız? Esasında bizim verdiğimiz cevap bu. Peki bunu çocukluktan itibaren çocuklarımızı öğretirsek ve okullarında bu konsepte bir eğitim almalarına yardımcı olacak bu bilgiyi antrenörlerine verirsek, bunu da bu basit bir testle yaparsak nasıl olur? Ailelerin çok hoşuna gider. Çünkü çocuğu, örnekle gidelim, diyelim ki yüzmeye verdik. Öğretmenler dedi ki hadi bakalım siz şöyle bir gidin gelin. Yüzmeyi de öğrenmiş olsun çocuk. Yüzme tekniğini öğrendi ama ders uzun. Diyor ki işte şurada gideceksiniz, geleceksiniz, böyle bir 10 tur atalım. Çocuk 3. 4. turun sonunda köşeye tutunmaya başladı. Evet, demek ki çocuğun enerji mekanizması oradaki bahsedilen süreci yapabilmekle ilgili bir kabiliyete sahip değil. Bu başka bir şey. Geliştirebileceği yer ise antrenör için şudur. O çocuğun genetik limitleri nereye kadar izin veriyorsa bu kişinin kondisyonu ancak oraya kadar gelişebilir. Bunun üzerine hani şeyle çıkılmaz. Aslansın sen, çalış, hadi biraz daha. Hani böyle değil. Hani bilimsel olması lazım. Bunun arkasında da bu gerçek yatıyor. Dolayısıyla bir aile bunu bilirse ve antrenöre de bunu söylerse, bakın benim çocuğumun yaptırdığım testini, sonuç budur. Lütfen antrenman programlarında hani ters motivasyonda yaparlar ya. Bazen hani yapamazsın, edemiyorsun. Bu tip yapan yöntemler de var. Ya da tam tersi biraz önceki örnekten de var. Bundan o zaman kaçar antrenör ve elindeki bilimsel dataya göre bir antrenman programı çizer. Şimdi o zaman bu çocuk eve geldiğinde iki türlü şey cevaplayacaktır. Bir, o biraz önceki 10 tur at denilen ama 3. turda bırakan çocuğun cevabı büyük ihtimalle akşam şu olur geldiğinde. Ben yüzmeyi sevmedim.
Evet.
Tam öğrenmiş olabilir. O ayrı bir şey. Tekniği bilmek ayrı. Ama ben sevmiyorum. Esasında acaba sevmiyorum dediğin şeyin arkasında çocuğun yapabileceğinden çok daha fazla bir şey yüklenmiş olabilir mi ona potansiyel kapasite olarak? Ya da antrenör bu bilgiyi çocuğuna göre entegre ederse, örnek veriyorum Ahmet'e 10 tur der de işte Ayşe'ye 3 tur der yap gel. Esasında biliyordur verimlilik anlamında
evet,
ne olması.
Peki Ayşe bırakmalı mıdır yüzmeyi?
Asla bırakmamalıdır. Esasında çocukları doğru spor branşlarına yönlendirdiğimiz andan itibaren doğal başarı da beraberinde geliyor olacaktır. Mesela şunu düşünelim. İkimiz antrenman yapıyor olalım sizinle. Beraber işte koşuyoruz. Siz koşuyorsunuz, yorulmuyorsunuz. Ben böyle bir 2-3 kilometre sonra bırakmaya başladım. Bu bırakmaya başladığım andan itibaren bu bilgiyi de bilmiyorum. Yine aynı örnek vereceğim. Ben diyorum ki ya artık koşu bana göre değil sanırım. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun bilmiyorum ama maşallah var yani koşuyorsun. Sen diyorsun ki esasında seninle aynı antrenmanları yapıyoruz Hakan. Her sabah çıkıyoruz, koşuyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Büyük ihtimalle sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Yani aranacak olan sebepler ve sonuçlar hep başka yerlerde. Esasında genetik test bize bunu bilimsel olarak raporla aynı böyle hani film var ya, Matrix filmi. Böyle kodlar dökülüyordu yukarıdan aşağıya. Evet. Yazılım gibi düşünelim. Yazılımımızı gördüğümüz andan itibaren buna göre yorum yapmak çok kolay oluyor. Peki bunun içerisine beslenmeyi de koyalım o zaman. Bu kişi nasıl beslenmelidir? Ne yemelidir? Ne içmelidir? Bunlar da bu kişinin enerji mekanizması elinizde olduğu için artık buna göre nasıl beslenmesi gerektiğini ne biliyorsunuz? İşte en güzel kısım bu. Bir kişinin nasıl beslenmesi gerektiği, hangi besin takviyelerini alması gerektiği, egzersizi nasıl yapması gerektiği, egzersizi hatta haftada kaç gün yapması gerektiği, dinlenme süreleri de önemli. Bunları bildiğiniz zaman işte o çocuğun tüm bu donelerle büyüdüğünü düşünün. Ve müthiş bir bilgiyle büyüyor. Yani esasında çocuk kendi yazılımını biliyor. Esasında müfredatını biliyor çocuk. Yani eğitim kendisi hani limitlerini biliyor. Ve hiçbir şekilde çok da fazla zaman kaybına ve adaptasyon sürecilerinde problem yaşamadan böyle çok doğru bildiği yolda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve başarısızlık dediğimiz o deneme yanılma süreçlerine de girmiyor. Aile de memnun, çocuk da memnun.
Hani az önce dedim ya yüzmeyi bırakmalı mıdır o öğrenci diye. Şöyle olabilir belki hani yüzmeyi değil de atletizme yönlendirilebilir
çok doğru
değil mi?
Çok
yani
doğru.
İlla o çocuğu zorla yüzme şampiyonu yapmak zorunda değil aileler.
Kesinlikle doğru. Çünkü spor branşlarının en güzel özelliği yüzlerce spor branşı var. 61 tane federasyon var ama bunun dışında federasyonlaşmamış çok fazla spor dalı var. Yani bir aile şunu görebilir. Çocuğum yüzmeyle ilgili bir sorun yaşıyor. Bakın genetik harikası olabilir. Yüzmeye de %100 uyumludur. Anatomik yapısı yani fiziksel dış görünüşü de yüzmeye çok uygundur. İşte kolları uzundur, avuçları büyüktür, işte ayakları uzundur. Genetik olarak yüzmeye de çok uyumludur. Ama şunu bile diyebilir çocuk. Ben yüzmek istemiyorum. İşte bu durumda da başka bir seçenek için o biraz önce sizin söylemiş olduğunuz gibi genetik olarak yatkın olduğu diğer spor branşlarına bakılabilir. Ama artık şunu biliyoruz. Bu 61 spor federasyonu artı yüzlerce spordan acaba hangisini deneyelim demeyecek de aile.
Genetik kodlardan
bravo.
Çözecek.
Oradan devam ediyor olması çok daha verimli olur.
Beslenmeden de bahsettik. Çok kısa obeziteye de değinelim mi? Çünkü günümüzde çok ciddi sorun hem Türkiye'de hem de yurt dışında
ya,
çocuklarda görülen obezite.
3 kişiden biri neredeyse Türkiye'de obez. Çocuklarda da büyüklerde de. O zaman demek ki egzersiz adına bazı şeyleri ya revize etmemiz gerekiyor ya da geliştirmemiz lazım. Genetik bize bu anlamda ne söylüyor? Biraz önceki konu beslenme anlamında bize bu doneleri verdiği için bırakın sporu, egzersizi bir kenara koyalım. İnsanların nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili elinizde müthiş bir bilimsel data var. Bunu şuna benzetebiliriz. Diyelim ki 10 kişi bir odada oturuyoruz. Hepimizin ayakkabı numaralarını toplayalım. Bölelim ona. 38 çıktı diyelim. 38 numara ayakkabı herkese versek herkese olmayacaktır kimilerine. Şu an günümüzdeki beslenme programları, diyet programları bu konsepte uygulanıyor maalesef. Yani herkese standart bir program veriliyor. Kan tahlilleriyle bunu yapılmaya çalışılıyor. Ya da başka şeyler de başın içerisinde. Ama basında ve medyada çıkan ve genel kitleye verilen diyet programları konusunda bunların revize olacağını düşünüyorum. Bu olay tamamen kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Ne kadar çok kişiye özgü ve tamamen size özel bir program, bir hayat konsepti belirlenebilirse o kadar da hatalardan bertaraf edilmiş müthiş bir kaliteli yaşam sizi bekliyor.
Yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemini konuşuyoruz. Her geçen gün de önem kazanıyor gerçekten bu dediğiniz konu. Artık pek çok spor adamı da özellikle vurguluyor ve bir disiplin haline geldiğini de biliyoruz. Son dakikalarımızda ailelere, çocuklara neler önerirsiniz? Bu genetik analizi kaç yaşından itibaren anne babalar çocuklarına yaptırabilir? Hem de onlara tabii. Söylemek istedikleriniz varsa alalım.
Doğumdan itibaren yapılabilen bir şey. Çünkü çok basit bir şey. Kan testi gibi bir şey değil. Sadece yanağın içerisine sürülen özel steril bir pamuk çubuk gibi düşünün. Özel bir kutucuğu vardı onun. Bebeğin ya da büyük kişinin yanağının içerisinde bir dakika boyunca uygulayacağınız çok basit bir testtir. Steril kapına koyarsınız ve sonuç çıkar. Bu günümüzün gerçeği gibi konuşalım. İlk çıkan teknolojik aletlere karşı nasıl belli bir defans olursa tüm dünyada, X bir şey bile olsa, bir sistem bile ama sonradan tüm dünya buna geçer. Şu an öyle bir dönem geldi. Genetik fitness çağı başladı. Fitness dediğimiz esas spor gibi gelmesin. Uyumlu yaşamak, kaliteli yaşamak. Genetik fitness çağı başladı. Bu dönem içerisinde anne babalara benim önerim. Benim çocuğum olsa ben hemen bu yolda devam ederdim. Çünkü bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Kanıtlanmış, bilimsel makalelerle ispatlanmış. Sportif anlamda binlerce başarılı örneği var. Dolayısıyla çocuklarımızın kaliteli bir yaşama devam edebilmesi için sporcu olmalarından bahsetmiyorum. Egzersiz yaparak kaliteli iş adamları, iş kadınları olabilmeleri için hayatlarını bu şekilde devam ettir. Ve bu döngüyü başlatabilmek için, onların da çocuklarının bu konsepte devam edebilmesi için bu bilimsel gerçekliği araştırmalarını öneririm. Sadece araştırmalarını öneririm. Sonra kararlarını vereceklerdir zaten.
Evet. Bir spor dalını çok seviyor olmak genetik yapımızın ona uygun olduğu anlamına gelir mi?
Hayır. Maalesef şey gibi düşünelim. Çocuk diyor ki babasına, babacığım diyor, ben diyor şey yapacağım diyor işte.
Futbolcu olacağım.
Futbolcu olacağım diyor. Futbolcu olsun, santrafor olacağım diyor. Şimdi santrafor dediğiniz kişi, kaleciden örnek verebilir miyiz?
Tabii
daha
ki.
Verimli olacak,
tabii
daha kolay ki. Anlaşılır olacak. Kaleci, kaleciyi nasıl deriz? Bakın bir tanımlama vardır. İşte top atılıyor, kedi gibi adam derler böyle. Neden? Çünkü refleksleri o kadar hızlıdır ki topun karşı rakibin ayağından çıktığını gördüğü andan itibaren gözün bunu algılaması, beyni iletmesi ve onun emir vererek sinirlerle kaslara göndermesi ve atlayıp topu kurtarması. Bu süreç mikro saliselerde gerçekleşiyor. İşte bu kod. Eğer başka bir insanda bu kod daha farklı bir versiyonda ise geç hareket edecektir. İstediği kadar antrenman yapsın, genetik olarak bu spor dalına yatkın olan diğer kaleciden her zaman aralığında fark oluyor olacaktır. Çeviklik ve atiklik arasında. Dolayısıyla bu genetik yapıyı bildiğiniz zaman o zaman bu çocuğa şunu söyleyebilirsiniz. Kaleci değil de gel senin futbolda farklı 11 kişilik bir maç bu. Farklı bir yerde oynatalım. Çok da fazla refleksin gerekmediği bir yerde. Örnek veriyorum size. Top dağıtacaktır. Orta sahada adamdır. Sağa sola top veriyordur. Burada çok böyle kaleci gibi reflekslerin olmasına gerek yoktur da topu ayağında tutması, oyunu iyi okuyor olması, topu sağa sola dağıtması, takıma liderlik yapması gibi farklı özellikleri ön plana çıkabilir. Ama kaleci için yeterli olmayabilir.
Evet. Aynı spor dalı için de farklı alanlara
evet,
da yönelimi.
Evet, mevkiler ve lokasyonların belli olması adına.
Çocuk bu anlamda da o zaman hem istediği sporu yapabilecek hem de hayatına...
Doğal olarak da başarılı olacak.
Başarılı, hayatında doğru. Başarılı bir şekilde spor yaşamına devam edecek. Bir de bu genetik kodlar yalnızca anne babadan gelen kodlar mı?
Evet.
Hani bir üst kuşağa da geçiyor mu kodlar?
Şöyle düşünün. Biz anne ve babamızdan işte kodların yarısını oradan alıyoruz, yarısını oradan alıyoruz ve zigot hücrede bunlar tek bir hücrede, ilk hücrede birleştiği andan itibaren esasında yeni bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Bu şu demek, bizim anne ve babalarımız da kendi anne babalarından kodları almışlar. Dolayısıyla nesiller önceki kodları taşıyoruz
taşınarak
şu an. Evet.
Çocuğumuza ulaşmış.
Kesinlikle, kesinlikle. Hepimiz genetik harikasıyız bu arada.
Ne mutlu. O kadar güzel anlattınız ki bu sistemi hem de böyle örnekler vererek
çok
açıklayıcı bir şekilde aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sanıyorum anne babalara çok ışık tutacak.
Eminim öyledir. Araştırsınlar. Çok seviniriz.
Sevgili dinleyicilerimiz, genetik analiz ve sporda başarı için genetik analizin önemi konusunda eski kickbox milli takım sporcusu ve genetik analiz üzerine çalışan bir firmanın yöneticisi Sayın Hakan Demiray'la güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir müzik aramız var. Sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek.
Talip ol bağlandın ise pek sofulara beyan eylesin. Bu yola talip ol bağlandın ise pek sofulara beyan eylesin. Hakikat aşkıyla dağlandın ise git kendi pirine derman eylesin. Hakikat aşkıyla dağlandın ise git kendi pirine derman eylesin. Git kendi pirine derman eylesin. Müsahibini aldurasın dara, Dört başın mamuret olma mudara, müsahibini aldurasın dara. Dört başın mamuret olma mudara, müminler fakirdir değil fukara. Bu hakkın ceminde cevran eylesin dur. Müminler fakirdir değil fukara. Bu hakkın ceminde cevran eylesin. Bu hakkın ceminde cevran eylesin dur. Kemerbest bağlamış başında tacı, kulağında küpe güruhun acı. Kemerbest bağlamış başında tacı, kulağında küpe güruhun acı. Gönül bir Kâbedir yap da o hacı. Davut suları da nişan eylesin dur. Gönül bir Kâbedir yap da o hacı. Davut suları da nişan eylesin. Davut suları da nişan eylesin dur.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Cebbar, bir sineği bahane eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Sen ki büyüksün, kibriya sana yakışır. Sen ki yücesin, büyüklük sana yaraşır. Tekebbür eyleyenlere haddini bildirmek şanındandır. Büyüklük taslayanlara dersini vermek büyüklüğündendir.
Ruha gıdadır.
ilginç vakıflar. Meyve yediren vakıf. Yanık sesli müezzin ezanı yeni bitirmişti. İznik'in Yenişehir halkı tahta minareli Büyük Kagir Camii'ye öğle namazına geliyordu. Lakin herkesin dikkatini çeken bir şey vardı yol kenarında. Üstü meyve dolu bir at arabası. Üzerinde de 8-10 yaşlarında bir çocuk. Ve sandık dolusu elma, armut gibi taze meyveler görenlerin ağzını sulandırıyordu. Çok geçmeden birkaç çocuk arabanın etrafını sarmış, elma armut istemeye başlamıştı bile. Ama çocuk sahiplenme duygusuyla kaşlarını çatmış,
"Vermiyorum, bunlar benim babamın, bizim meyvelerimiz,"
diyordu. Kimi vazgeçip giderken, kimi ısrarla istemeye devam ediyor,
Ne olur bir tane ver, sadece bir tane,
diyordu. Hatta çocuklardan ağlamaya başlayanlar bile olmuştu.
Ne olur bir tane verse, ne olur bir tane daha verse, ne olur.
Namaz sonrası arabasının başına gelen bahçıvan olan bitenden habersizdi. Başından beri yaşananları görenler de aralarında konuşuyorlardı.
Olan var, alamayan var. Böyle herkesin gözü önünde. Ulu orta meyve mi taşınır be adam?
Bahçıvan önce şaşırdı, sonra toparlandı ve duruma açıklık getirdi.
Efendim, bu meyveler zaten sizlere dağıtılmak için geldi. Ben bunların sahibi değil, dağıtım işini yapmakla görevli bir bahçıvanım.
Oğlum henüz küçük, çocukluk işte.
Oysa bunlar İznikli Mehmet Kethüda Bey'in vakfına ait bağdan, ahaliye, çocuklara dağıtmak üzere kurduğu meyve yedirme vakfının meyveleri.
Allah Allah! Yani şimdi bu harika meyveler vakıf meyveleri mi?
Evet.
Zaten namazdan sonra sokak sokak dolaşıp dağıtacaktım.
Hadi durmayın, alın canınızın çektiği kadar, hatta eve de götürebilirsiniz. Yarın yine getireceğim.
Büyük küçük yeni şehirlilerin hayreti ve sevinci görülmeye değerdi.
İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana. De keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Annesine karada haber gidiyor. Annesine karada haber gidiyor. elması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman, yar benim. Uzun da geceler yar boynuma sar benim aman aman, sar benim. İki keklik bir dereden su içer. İki keklik bir dereden su içer. Dertli de keklik dertsizlere derd açar. Dertli de keklik dertsizlere derd açar aman aman, derd açar. Buna yanık sevda derler tez geçer. Buna yanık sevda derler tez geçer. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman, yar benim. Uzun da geceler yar boyun sar benim aman aman, sar benim. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman, yar benim. Uzun da geceler yar boyunu.
Gölgenin Sesi.
Hak. 11'ine kıldı sultan, geceli gündüzlü devran. Uyu uyan eyle seyran, hoştur hilali Ramazan. Vırr, geldi yine teneke sesli. Pış. Önü kula rahmet olur, sofrada bereket olur. Ortası mağfiret nur, sonu cennettir Ramazan. Vırr, ya sabır. Pış, haydi kış kış. Oruç sabrının yarısıdır. Bil ki Hakk'ın rızasıdır. Reyyan cennet kapısıdır. Anahtarı bu Ramazan. Hırr, kapıda kal emi. Pış, şeytanlar bağlanır onda. Ne dolanırsın o zaman burada? Kalpler dolarken imanla, uzaklığa şu uykumu bozma. Eller buluşur duayla, ne hoş sohbettir Ramazan. Ah bir hoş seda olsa şu mahyalar altında, bir güzel söyleşsek. Bayramdan sonra görüşelim Hacivat, işim var. Ah birader, ne işin var? Günlerdir yüzünü görmez olduk. İşim var işte. Aynı anda birkaç şeyi birden yapıyorum. Çok yoğunum. Bak iyice merak ettim. Ne işiymiş o? Oruç tutuyorum yahu. Oruç mu? Allah kabul etsin kara gözüm de. Peki başka neler yapıyorsun aynı anda? Uyuyorum. Ne? Uyuyor musun? Ya seni öğretmedin mi Hacı Cevcev? Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih diye. Uyurken de sustuğuma göre hem oruç, hem ibadet, hem tesbih cepte. Hay Allah. Elbette öyledir, lakin iftara kadar da uyunmaz ya canım. Uyanık kalırsan daha başka sevaplar da kazanabilirsin. Sen tembellik yapıp kolaya kaçıyorsun kara gözüm. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz Hacivat. Hadi bayramda görüşürüz hadi.
Yahu dur birader. Gel şöyle bir halkın içine karışalım. Bakalım bir ihtiyacı filan olan var mı? Belki bir yaraya merhem oluruz.
İftardan sonra geçsek olmaz mı yahu? Ben oruçken çok sinirli oluyorum biliyorsun. Kalbini kırarım bak, bir şeye yaramaz.
Sabırlı ol biraz canım. Maharet bu ya zaten. Sadece aç kalmak değil ya oruç.
Ha evet, bir de susuz kalmak.
Kötü söz söylememek.
Hak etse bile mi?
Hak etse bile. Sonra yoksulun halini anlamak. Varını paylaşmak.
Ben bunların hepsini aklımda tutamam Hacivat. En iyisi mi gidip uyuyayım ben?
Gel seninle iftar çadırına gidelim. Şöyle kalabalık bir sofrada iftar edelim de bereketten istifade edelim.
İftar çadırı mı? Bak bedavaysa gelirim ha.
Hayırseverlerin ikramı kara gözüm.
Desene ikram çadırı.
Aynen öyle.
Dur hanıma söyleyeyim de yemek yapmasın o zaman. Sen de haber ver, birlikte gidelim birlikte.
Ah öyleyse iftarda görüşürüz kara gözüm.
Aman çocuklar, biz Ramazan'ın tadını çıkarmaya gidiyoruz. Sizleri de bekleriz. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Her ne kadar sürçülisan eyledikse affola.
Gölgenin Sesi.
Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.